Dünya Dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmen. Evet, Replikas'la başladık. Replikas ve Seyyah adlı şarkılarıyla başladık. Çünkü dünya bugün Replikas'la dönecek. Köle Doyuran adlı o muhteşem albümlerinin 10. yılı, 10. yılı kutlanıyor. Albüm 10. yılı doldurdu. Bu nedenle Köle Doyuran'ın remastering yapılmış yeni bir baskısı yakın bir zamanda yayınlandı. Ve biz de bugün Replikas'tan iki delikanlıyı konuk ettik. Orçun Baştürk ve Barkın Engin. Arkadaşlar hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Merhaba.
Tebrikler öncelikle.
Sağ olun.
Teşekkürler.
Yani tebrikler ve hakikaten bravo birkaç nedenden dolayı. Bir, böyle bir memlekette gruplar, hele hele sizin gibi alternatif gruplar 10 yıl gibi uzun bir süre isimlerini sürdüremiyorlar. Hem bir arada olamıyorlar hem de böyle bir grup kalmayabiliyor. Ve hem de zaten ilk zaman, ilk yayınlandığı gün bile kıyamet koparmış bir albümün peşini böyle takip ettiğiniz, yeniden yayınlamayı düşündüğünüz, en azından bunu akıl ettiğiniz için. Elinize sağlık.
Evet, teşekkür ederiz. Yani
o kadar çok tabii, övdüm ki ne diyelim bilmem ki diyorsunuz.
Yani bizim de ilk albümümüz tabii aslında, o açıdan çok heyecan verici oldu bizim için de. Ama tabii biz aslında 93'te kurulduk, yani 16-17 seneyi buluyor bizim bir araya gelmemiz. Aslında ismimizin duyulması da 97-98'e falan denk geliyor. Bu albümü 2000'de çıkarmıştık. Tabii 10 sene geçti ve bizim aslında insanlar tarafından böyle bir adeta manifestomuz gibi değerlendirilen bir albüm. Her şeyi ilk defa denediğimiz, yaptığımız bir albüm. O yüzden bizim için yeri çok büyüktür yani bu albüm.
Ben dün akşam biraz benim internet biliyorsunuz binlerce belki milyonlarca sitenin ya da bilginin koşuştuğu bir yer ama benim şeyim tek referansım vardır, ciddiye aldım tek referans, Ekşi Sözlük. Hakikaten ciddiye alınabilir tek referans diye düşünüyorum. Çünkü orada insanlar sadece birilerini yağlayalım, övelim değil ya da sadece birilerini batıralım falan değil. Hem o hem diğerinin dengede olduğu bir mecra diye düşünüyorum. Neyse, sözü size getireceğim. Replikas'la ilgili bakayım Ekşi Sözlük'te ne yazılıyor diye yine oraya girdim baktım. Ve anladım ki bu albüm zaten büyük bir heyecanla beklenmiş. Yani demin dediğiniz şey, yani siz bu albüm öncesi de bayağı Replikas olarak adını duyurmuşsunuz. Ve entrylerin büyük bir bölümü, ah şu ilk albümlerini de artık yapsalar. Ah ilk albümlerini yayınlasalar. Dolayısıyla yayınladığınızda herhalde hazır bir meraklı kitlesi var. Bulmuş oldunuz galiba.
Evet, vardı. Yani biz 98'de düzenli program yapmaya başladık. 98-2000 arası Peyote'de, bizim için çok önemli olan bir yer, herkesin bildiği gibi, Peyote'de çalmaya başladık. Ve o günlerde tabii bizim bir kitlemiz oluştu, dinleyici kitlesi. Biraz da tabii bizim yaptığımız müzik dolayısıyla daha böyle marjinal ya da underground diyebileceğimiz bir kitle oluştu. Fakat tabii Türkçe sözlü olması aslında buranın kültüründen, bizim müziğimizden, hem Anadolu Pop'tan hem belki daha geleneksel müziğimizden, kendi folk müziğimizden etkilendiği için de insanlarda bir soru işareti oluştu. Yani marjinal gözüken bir grup ama bir yandan çok da tanıdık geliyor.
Gelenekçi gibi durdunuz belki ama.
Evet, yani onun üzerine bir şey de koymak istedik hep, yani aynısını alıp böyle çok hani korumaktansa daha ileri nasıl götürebiliriz? Aslında eski Anadolu Pop'ta yapıldığı gibi bir şeyle, mantıkla onun belki çağdaşı diyebiliriz. Bu şekilde dolayısıyla bir dinleyici kitlesi, yani daha fazla insana ulaşma şansı bulduk. Albüm çıkınca da tabii hem müzik yazarları hem işte seyirciler, dinleyiciler, yani albümü dinleyenler tarafından çok olumlu tepkiler geldi.
Evet, ben sabah Twitter'a yazmıştım, yeni sosyal şeyimiz, atmosferimiz, ortamımız burada olacağınızı yazmıştım. Murat Meriç, benim çok fazla saygı duyduğum, çok önemsediğim müzik yazarı, eleştirmeni, inanılmaz tweetler atmış sizinle ilgili.
Çok güzel, çok heyecan.
Hatta o kadar hemen kıskandım ki keşke ben Replikas olsaydım bile dedim. Belki onlardan da bir iki tane okuyacağım. Çok size güzel. Hakikaten duymanızı ve duyarken tepkinizi görmek istiyorum.
Çok
çünkü
merak ediyoruz. Biz de çok selamlar dinliyorsa.
İnşallah yani dinliyordur. Selamlar açtık. Buradan Murat.
Tekrar görüşelim yani. Bir ay oldu görüşmüyoruz. selamlar.
Evet, Barkın ihmal edildiğini duymasın. Düşünmesin. Yok, onun için ben sözü Barkın'a veriyorum. Barkın, şunu söylemek istiyorum. Yine şeyden kopya aldım bunu. Ekşi Sözlük'ten. Köle doyuran bir eski usul, bir seferde ya da çok kısa bir seferde sürede çalınmış, kaydedilmiş.
Tabii. Albümün çok büyük aslında bir kısmı neredeyse canlı olarak kaydedildi. Eski tarz zaten analog kayıt idi, banta. Gerçekten aşağı yukarı bir ufak, mesela işte yaylılar falan gibi sonra da eklenen enstrüman dışında çoğu kısmı bir seferde canlı kaydedilmiştir. Öyle çok şarkı var. Bir daha üstünde bir şey eklenmemiş. Bayağı bir 70'lerde bir kayıt yapmak gibiydi. Aslında bir hafta falan gibi bir sürede galiba albümün bütün kaydı bitti.
Ama bir ilginç bu da çünkü bahsettiğimiz kaç, 2000 mi?
2000 yılı, evet.
2000'de artık stüdyolarımız bir parça aya uçmaya hazırlanmıştı ya da bir kısmı uçmuştu bile. Hani mixler, üzerinde oynanabilir kayıtlar, kesmeler, biçmeler, copy paste'ler filan falan. Yine sizdeki tavır fazla şey dönemine göre. Farklı.
Evet.
Sadece şarkılar değil, kayıt biçimi de farklı olmuş demek
istiyorum. Albümün aslında şekilleniş hep canlıydı zaten. O yüzden de yani iki sene boyunca çaldığımız şarkılar, sahnede oluşmuş şarkılar, birçoğu sahnede gelişmiş şeylerdi. Biz de bu havayı da korumak istedik bir yandan. Bir yandan dediğiniz copy paste gibi teknolojiler o stüdyoda yoktu açıkçası. O da bir taraftan iyiydi. Zaten dinlerseniz hep beraber çalınmış hissi var şimdinin bazı daha büyük prodüksiyonlarına göre biraz farklı duyuluyor. Bir topluluk hissi, canlı çalınma hissi. Biz de onu o zaman tabii biraz daha naiftik ama o havayı korumamız gerektiğini düşünüyorduk. Sahnedeki
ama
durumu yansıtmayı.
Ama korumuşsunuz da mesela biraz evvel çaldığımız Seyyah'ta. Yani o kadar hoş bir atmosfer var ki sanki bir, orada 3-5 arkadaş hafif de demlenmişler. Kafalar belki hafif uçuk ve de gönüllerinden geldiği gibi çalıp söylüyorlar. Hatta ben ilk dinlediğimde albümü yayınladığınız ilk zamanlarda sanki tıpkı dışarıdaki gibi şarkının tam da söylendiği anda yaratıldığını ya da melodik yolunu bulduğunu falan düşünmüştüm. Anladım. O kadar sahici ve gerçek.
Çok güzel, güzel böyle doğal gelmesi bu şekilde. Evet. Gayet güzel. Dediğiniz gibi bir atmosfer de var aslında çünkü onun başında da Nevizade'de bir, bizim bir yaptığımız bir alan kaydı var. Oradaki meyhanelerden mikrofonla geçerken bir şey yaptık. O çatal bıçak sesleri, işte rakı sesleri falan bilmem ne, onlarla giriyor. Sonra Seyyah giriyor.
Yani o efektler de gerçek.
Gerçek. Nevizade bizim kaydettiğimiz.
Sonra stüdyoda yaratılmış yok, efektler hayır. Değil onlar.
Yok değil.
İlginç işte.
Aynı şey gibi Bülent Ortaçgil'in mikrofon sarkıtıp pazarcıları şey yaptı, sokak seslerini çektiği gibi biz de girdik daldık.
Şey yaptık. Şey Günaydın da galiba. Günaydın adlı şarkıda.
Galiba onda.
Evet, onun sonu şeyin benimle oynar mısın son en evet, sonunda evet, girer. Evet. Çok güzel bir şey. Hı-hı. Onun gibi dediğiniz gibi hep bir doğallık, bir gerçeklik arayışı var o albümde. Zaten biz konserlerden çıkıp direkt stüdyoya girdik. Yani çok ciddi bir hazırlık da yapmadık yani nasıl çalıyorsak aynı. O şekilde kaydettik. Bütün o doğallık da zaten şimdi hani bu kadar teknoloji gelişse de insan hep geriye dönüp herhalde o doğallığı bir şekilde arıyor. Pek çok insanın da hani bizim için köle doyuranın yeri başkadır demesinin sebebi herhalde bu olsa gerek.
Bu olsa gerek. Evet, peki sohbetimiz sürecek. Biz bir şarkı daha dinleyelim. Bugün Açık Radyo stüdyolarında Replikas'tan Orçun ve Barkın var. Köle Doyuran adlı ilk albümlerinin 10. yılı kutlanıyor. Bu nedenle 10. yıl baskısı yapıldı. Yine albümü yayınlayan Ada Müzik Bülent Forta tarafından ve remastering de yapılmış. Remastering yapılırken neler yapıldığını da konuşacağız. Ama araya yine olağanüstü bir şarkı yine aynı albümden ve Fakir. Evet, Replikas Açık Radyo stüdyolarında, en azından Replikas'tan Orçun ve Barkın. Bu arada ben arada şarkıyı dinlerken Murat Meriç'in Twitter'da girdiği tweetleri de buldum ve izninizle okumak istiyorum. Çünkü bana göre bir grup için, Replikas ya da başkası fark etmez, bir grup için söylenebilecek en olağanüstü sözler. Diğer gruplar sizi ne kadar kıskansa yeridir. Evet, Murat Meriç Twitter'da diyor ki, Replikas memleketin en güzel albümlerinden biri olan Köle Doyuran'ın 10. yılını kutluyor. Açık Radyo'da ıskalamayın. Hemen arkasından o köle doyuran ki bir kuşağın algısını değiştirdi. Ezber bozdu. Bugün başka türlü bir şey yapanlar için yol göstericidir, mihenk taşıdır. Memlekette iyi şeyler yapıldığının, yapılacağının göstergesidir. Konserlerde pişen şarkıların stüdyoda kanatlanması ayrıca takdire şayan. Şimdi bu şarkıları tertemiz bir kayıtla dinlemek, yeniden onlarla karşılaşmak pek güzel. Eski bir dostla karşılaşmak gibi. Sözün özü, bu da son tweet, sözün özü Replikas'ı ve Köle Doyuran'ı sevin. Çok gerçekten güzel değil mi arkadaşlar?
Çok onore olduk, çok teşekkür ediyoruz.
Harika gerçekten, çok teşekkürler.
Ama evet, ben de müzik eleştirmeniyim ve ben de tapındığım gruplara, şarkıcılara, bestecilere, müzisyenlere böyle bir şeyler yazarken tutamıyorum kendimi. Yani yapılabileceğin en iyisini yapmak istiyorum. Doğru, Murat da öyle. Fakat bütün bunların sebebi, yani benim, Murat'ın ya da diğer eleştirmelerin böyle yapıyor olmamızın sebebi de bizzat sizin de içinde olduğunuz o yaratıcı kesim. Yani böyle şeyler olmasa zaten insanın aklına böyle şeyler yazmak gelmiyor. Yani, ne diyorsunuz?
Harika. Zaten çok onere olduk Barkın dediği gibi. Söyleyecek bir şey bulmak zor bunun üzerine, ama yani söylediği şeyler hem kullandığı dil hem tespitleri o kadar güzel, o kadar doğru ki. Yani harika bir şey diyemiyoruz.
Şeye çok geçelim o zaman, belki bunun üstüne konuşmak daha iyi olacak aslında. Bu albümü çıkardığınız dönemde 2000'lerde hala ortada bir alternatif müzik ya da rock'ın herhangi bir biçimde bir patlama falan yok.
Yoktu, evet.
Olacak da sonra 2003-2004 şeyler çıkacak. Dumanlar, Mor ve Ötesi filan. Bu albümü ya da böyle bir albümü yapma fikrinizin oluştuğu dönemde memlekette poptan geçilmiyor. Tarkanlar, Serdar Ortaçlar, Mustafa Sandallar, hala Yonca Evcimik, Aşkın Nur Yengi filan. Yani sizin zaten haz ettiğiniz, yapmak istediğiniz müzik buymuş, ama böyle bir albüm yapayım fikri bile neredeyse uçuk bir fikir dönemi için. Yani buna inanmış olmanız bile bir mucize.
Evet.
Bu nedenle aslında bunu konuşmak lazım. Yani kendi müziğinizi yapıp çalmak, o kulüp ya da bu barda çalmak yine mantıklı yer bulunabiliyor da. Mesela bu albüme ada müziği ya da başka bir plak firmasını inandırmak da ciddi bir zorluk.
Evet, evet.
Onu konuşalım.
Her şey çok doğal gelişti aslında. Yani başlangıçta bizim albüm çıkarmak gibi niyetimiz bile yoktu. Yani işte aklımızdan pek geçen bir şey değildi. Bizim konser vermek ve insanlara ulaşabilmek istiyorduk. Ve bunu başardık bir şekilde 98'den itibaren düzenli olarak. Kulüp olsun ya da bir süre sonra festivallerden de davetler başladı. Ankara'ya gitmeye başladık vesaire derken. Tam olarak nasıl gelişti bilmiyorum ama Ada Müzik galiba demomuzu dinlemişti, ama biz mi vermiştik, yani onu biri mi iletmişti?
O dönemki falan. Şöyle bir şey hatırlıyorum ben, biz bir kasede böyle bir teyp koyup stüdyo, pro yaptığım stüdyoya, o teybin mikrofonuyla bir kasede işte Seyyah, Fakir'in belki çok ham hali falan, öyle birkaç parça Köye Doyuran zamanından birkaç parça kaydetmiştik. Sonra o demoyu Rol dergisine bıraktık. Rol dergisinde de Sarp Keskiner ve Salih Nazım Peker, İstanbul Blues Kumpanyası'ndan, onlar dinlemişler. Sanırım Derya Bengi de dinlemiş ve sonra bizle tanışmak istediler. Biz tanıştık. Sonra Rol dergisinde minicik bir şey çıktı bizle ilgili. Bir haber çıktı. Böyle bir grup var.
Ne güzel.
İşte hani bizim şeylerden besleniyorlar, eskilerden besleniyorlar ama çok yeniler vesaire.
Bülent Ford'a onu görmüş o zaman.
Sanırım onun biraz etkisi oldu. Sonra ufak tefek birkaç röportaj daha yapmaya başladık Rol sayesinde. Yani sonra da işte Barkın dediği gibi o iki senelik çalma süreci sonunda PYT'de doğal bir şekilde gelişti. Yani kimse de tam hatırlamıyor nasıl olduğunu açıkçası.
Şunu hatırlıyorum ben.
Adadan
Selçuk,
sanırım bir evet, şey geldi. Aradılar. Yani. Ada Müzik'ten aradılar. Öyle.
İşte demo herhalde ellerine ulaşmış. Biz sonra bir daha kapsamlı bir demo daha yaptık. Yine Blues Kumpanyası'ndan Sarp Keskiner vasıtasıyla bizi ilk defa daha gerçek anlamda stüdyolara sokup.
O kayıtlar nerede arkadaşlar?
O kayıtlar
koleksiyoncu olarak soruyorum. O kayıtlar nerede?
Bizde duruyorlar.
Ben size Yeşiköy'de...
Verin bize de ya. Valla verin.
Sonra şeyi hatırlıyorum ben. Grup üyelerinden Selçuk bizim haberimiz olmadan Roxy Müzik Yarışması'na katılmıştı. Sonra finale kalmışız.
Doğru. Replikas olarak.
Evet ama biz hiç kimseye de söylememiş. Sonra bir gün beni aradılar. İşte finale kaldınız. Nerede diyorum finale kaldık. Roxy Müzik... Ya hanımefendi dedim başvurmadık biz. Falan başvurdunuz derken meğerse başvurmuşuz.
Telefon şakası ya da televizyon şakası.
Ben de öyle bir şey zannediyordum. O gün çalacağımız gün final gecesi Ada Müzik aradı. İşte görüşme yapalım diye.
Evet bak.
Ve olaylar öyle ilerledi. Kendilerine gerçekten şimdi düşünürüz 10 sene sonra teşekkür ediyoruz aslında. Baktığım zaman gerçekten onun için cesur bir hareket.
Çok cesur evet. Bir hareket fakat Ada Müzik için normal bir hareket. Özellikle Bülent Forta için diyorum. Hı-hı. Çünkü sizin albümünüzü 2000'de bastıkları sırada iki tane Mor ve Ötesi basmışlardı.
Evet. Nekropsi vardı galiba bir tane.
Evet. Ya da ona benzer ne kadar böyle zor ya da başka.
Sular Yükseliyor diye lafınızı kestim. Yine alternatif Karma albüm o da çok
doğru,
etkili oldu.
Babozlu'la da oradan çıkmıştım. Tavuk Doğru Yaşat'a film müzikleri falan.
Evet.
Hiç konu mevzuyla yani en azından Replikas mevzusuyla alakası yok. Fakat sadece Bülent Forda'nın ileriyi görme biçimini anlatmak istiyorum size. Daha ortada nostaljinin neyesi yok. Ama gerçekten neyesi yok. Şimdi içinde olduğumuz artık boğuyor olmakta olan nostaljinin neyesi yok. Bülent Forda beni çağırdı ve Naim gel şey yapacağız dedi. Eski kayıtları yeniden albüm yapacağız dedi. Ve Ayten Altman, Hümeyra, Üç Hürel falan gibi. Yani Bülent Forda böyle biri.
Evet. O dönem bize de gerçekten görmüş. Çok yani neredeyse hiç karışmadılar. Hani bizim o özgün yapımızı, o daha yani çok yaratıcı yeni bir şeyler denediğimizi çok farkındaydılar. Ve yani hiçbir şekilde desteklemek dışında herhangi bir karışmaları ya da dayatmaları hiçbir şekilde olmadı. Ve çok o döneme göre çok ciddi masraflar da yapıldı. Yani çok ciddi şekilde arkamızda durdular. Ve böyle bir albüm için gerçekten yani... Böyle bir
ve zannediyorum daha
değişik
o sırada
bir albüm için
Adanın yaptı. Stüdyosu da yok daha.
2000'de. Var.
2000'de var
vardı.
Miydi?
Evet.
O zaman çok yeni o zaman.
Herhalde yeniceydi evet.
Evet yeniydi. Yeniydi.
Peki gelelim remastering'e. işte 10. yıl kapsamında albümün kayıtları yenilendi. Elden geçirildi.
Elden geçirildi evet.
Peki arkadaşlar en azından Açık Radyo dinleyicileri için soracağım bunu. Remastering dediğimizde teknik anlamda. Ne yapıyoruz? Ne yapılıyor?
Çok detaya girmeden şöyle şey yapayım. İnsanları evet. Da tabii boğmayalım. Normalde bir şey kaydedersiniz. Sonra bunu mixlersiniz. Sonuçta dengelerini oluşturursunuz diyelim. Ve en sonunda mastering diye bir aşama vardır. Bu genel olarak çeşitli sistemlerde standart bir şekilde duyulmasını şey yapar. 2000'li yıllar başında bu işlem çok tam olarak yapılmıyordu Türkiye'de. Bunların çünkü aslında yurt dışında özel stüdyoları vardır. Hassas bir işlemdir.
Bazı albümler giderdi ama. Dışarı giderdi zaten.
Evet dışarı gider. Burada çünkü ona için spesifik olarak dizayn edilmiş bir stüdyo yoktu. O yüzden de bizim de bu son aşamayla ilgili biraz sıkıntılarımız vardı. Hep aklımızdaydı bunu ileride tekrar yapabilmek adına. Şimdi de 10. yılı dolayısıyla bu sefer biz kendimiz mastering işlemini yaptık. Özeti de şudur duyulanın. Eski haliyle kıyaslarlarsa eğer olanlar biraz daha detayların anlaşılabildiği daha net boğuk olmayan bir köy dönem versiyonu diyebiliriz.
Peki bazı remasteringlerde şey bile olabiliyor arkadaşlar. Sizde var mı yok mu bilmiyorum. İlk baskısında ya da yıllar evvel basılan baskıda var enstrümanın kendisi. Kayıtlarda kullanılmış, işte bilmem ne yapılmış, eklenmiş şu bu altyapılara. O enstrüman duyulmuyor. Gerçekten duyulmuyor. Hiç yok neredeyse. Standart bir alette dinlediğinizde en azından stüdyo ortamında Anladım. Değil. Fakat remastering yapıldıktan sonra... O sesin kendisi o enstrüman çıkmış oluyor ortada.
Tabii yani burada o kadar belki o dramatik bir şey yok ama dinleyici en azından bazı şey nasıl diyeyim çalımın detaylarını, nüanslarını, inceliklerini çok daha iyi anlayabilecektir bu versiyonda. Dediğiniz çünkü seslerin birbirini maskelemesinden doğan bir şey. Onları temizliyorsunuz böylece o birbirini boğan yerleri. Mesela şöyle kendi aramızda dinlediğimiz zaman ilk şey hatırlıyorum. Mesela Küh isimli bir şarkı var en sonunda. Ben bazı vokaldeki detayları 10 senedir unutmuşum öyle bir şey olduğunu. Çünkü duyulmuyormuş gibi. Biz bile bazı yerlerde şaşırdık kimi detayları dinlediğimizde.
Peki bir şarkı daha dinleyelim mi? Tabii. Çünkü zaman da koşmaya başladı. Programı yaraladık bile. Çok az şarkı dinletmiş olmayalım ve Gulyabani'yi çalalım. Ne diyorsunuz?
Tabii.
Tamam, o başyapıtlardan diyelim de albümün başyapıtlarından.
Gulyabani Müzik tam adı değil mi şarkı?
Evet.
Evet, Replikas'ın o emsalsiz albümü Köle Doyuran 10. yılında albümün yeni bir baskısı yapıldı ve biraz evvel de duyduğunuz gibi remastering edildi. Yani kayıtlar iyileştirildi ve bu sefer çok daha iyi bir dinleme sunmuş oluyor ya da olacak. Orçun ve Barkın gruptan stüdyomuzda sohbetimiz sürecek ve işte albümden Gulyabani Müzik. Evet, şarkıyı aşağı aldık. Arkadaşlar kusurumuza bakmayın.
Yok,
maşallah hakikaten şey, köle doyuran.
Evet. ismiyle de bağdaşıyor.
Evet yani bir de bunu okudum. Ben sözcüğün anlamını gerçekten bilmiyordum. Meğer bir Ege yemeği miymiş bu? Ya da bir proleter yemeği miymiş?
Sanırım aslında yemek evet. adıdı ama bir yandan da çok bol olan yemekler içinde kullanılan bir terim galiba. Öksüz doyuran, köle doyuran öyle bir versiyonları var.
Çok koydun yani köle doyuran oldu falan gibi bir şey kullanımı varmış.
Şeyde açıklaması da vardı işte patatesi yağarsın üstüne bilmem neyi yağarsın filan ye ye bitmez. Sizin maddenizde bu açıklanıyordu dolayısıyla buna da biraz güldüm. Evet. Fakat isim de çok doğru arkadaşlar ya şimdi şarkı çalarken konuştuk ya sizinle bazı albümler böyledir işte koyarsınız ve hakikaten doymazsınız. Dinlemek istersin sürekli albüm dinle beni der mecbur tutar sizi bu da böyle bir albüm.
Evet yani işte dediğimiz gibi o dönem hakikaten bu şekilde çalıyorduk biz sahnede. Bilmiyordum nasıl bir dürtüyle yapıyorsak bunu artık çok biraz abartıdan hoşlanıyoruz galiba. Hem karakter olarak hem de müzik anlamında. Dolayısıyla yani girdik ve aynen çaldık. O yüzden hatta, uzun parçalar.
Hatta şey oldu bir iki şarkıyı biraz kısaltmak zorunda kaldık. Çünkü 65 dakika albüm sanırım. O zamandaki CD'nin şeyi 74 dakikaydı galiba sınırı. Ve çok da ucu ucuna gelecekti falan. Galiba birinci ve sonuncu şarkı biraz daha kısaltılmış versiyondur normal eğer konserlerde gelenler.
Bu bile başlı başına bir gösterge sizin daha o zaman ilk saniyenizden farklı bir grup olacağınız arkadaşlar. Çünkü ben şeye de inanıyorum. Yani karşı tarafın cebindeki paraya talip olduğunuzda sinema, edebiyat, müzik fark etmez. O paranın hakkını sonuna kadar ödemeniz gerekir, vermeniz gerekir. Adamlar çıkıyorlar, isim önemli değil. Koyuyorsunuz albümü ve görüyor 27 dakika. 27 dakika albüm mü olur? Millet dışarıda 50-60 dakikalık single yayınlıyor. Evet. Remixleriyle. koyuyorsunuz filancanın albümü 32 dakika.
Evet, ya, direkt kısaldı değil mi albüm?
Ya long play zamanında bile bu daha uzun bir süreydi.
Evet. Evet.
Bu yüzden alkışlanacak bir şey. Keşke hiç kesmeseymişsiniz.
Teşekkürler.
İkinci çok CD da riski vardı. Orada.
evet CD'nin komple okunamama durumu bile çıkabiliyor. Bazı evet. aletler çalamıyorlar.
Tabii tabii. O yüzden bizi uyardılar zaten. Bizi birazcık kıstık.
Evet gelelim Köle Doyuran'dan sonrasına. Neler yaptınız? Diğer albümler nasıl geldi? Bir Replikas portresi çizelim.
Evet. Köle Doyuran'dan sonra bayağı bir tabii onun konserleri oldu. Bayağı bir tanıtımıyla uğraştık. Ondan sonra 2002'de Dada Ruhi isimli bir albüm yaptık. Yine Ada Müzik'ten. Bu sefer az önce konuştuğumuz konularda olduğu gibi yani biraz daha aslında stüdyo tekniklerini kullanmaya başladığımız bir albüm oldu. Yine Ada Müzik'in stüdyolarında yani makara bantlara kayıt yaptık ama bu sefer hani mix masasına İhsan abiyle beraber biz de oturuyorduk. Tabii Metin Bozkurt, Tom Meister'imiz o da yanımızdaydı. Biraz daha kesip biçmeye, elimizdeki olanaklarla stüdyo tekniklerini kullanmaya başladık. Dolayısıyla Köle Doyuran'a göre biraz daha deneysel bir albüm olarak kabul edilir. Yani Köle Doyuran'a göre deneysel ne demekse tabii Köle Doyuran'ın kendisi zaten bir durumu var. Böyle bir albüm oldu. Sonra Avaz geldi.
O aslında şimdi grubun... Avaz'dan önce şeyi merak ettim ben bunları anlattığınızda. Hakikaten böyle midir? Özellikle rock alanında gruplar şey der. Bir albüm yapayım ve bu albümün sesi duyulursa ben daha çok para kazanabilirim. Daha çok konser verebilirim. Gerçi rock'ta gelen paralar eninde sonunda tekrar müziğe gidiyor. Bunu da biliyorum evet. da. Ben şeyi sormak istiyorum. Köle Doyuran'dan sonra çıktıktan sonra gerçekten çalışma anlamında, iş bulma anlamında biraz rahatladı mı Replikas yoksa albüm fark etmiyor mu bu durumlarda?
Yani bir tabii şey oluyor. Basamak gibi oluyor albümler. Yani bizim için de öyle oldu. Daha çok festivallere çıktık. Daha çok konserler verdik. Hani televizyonlara çıktık. Tabii Seyyah çok popüler oldu. Onun bir de video klibini yaptık. O da televizyonlarda gösterildi. Dolayısıyla şey oldu tabii.
Etkiledi.
Ama etkiledi. Yani çok dramatik bir şekilde bir gecede şöhret falan olmadık herhalde.
Zaten onu da pek istemeyiz yani.
Yani zaten albümümüz buna da izin vermezmiş. bunu isteseydiniz çıkardınız iki tane Cem Karaca, üç tane Barış Manço seçerdiniz. Biraz da gitarlara şey yaptınız mı? Yaslandınız mı cayır cayır?
Distortion'lu cayır cayır.
Distortion. vay be babalara bak derlerdi. Bu sefer şey gezerdiniz sahne sahne. Bunu istemiş evet, değilsiniz.
Sonraki albümlerde de bir Seyyah simülasyonu yaratsaydık herhalde öyle giderdi. Genelde doğru. O bir şarkıyı de bu oynanır
evet.
Ya.
Evet. İzinden gitmek denir ona. Evet, sonra Double Moon'a mı geçiyorsunuz?
Evet. 2005'te oradan Avaz albümünü çıkardık. Bu sefer bizi etkilemiş, isimler çalışmış bir prodüktörle hayatımızda ilk defa bir prodüktöre çalışma artık deneyimi yaşadık.
O sırada Ali Coşar orada mıydı Double Moon'da?
Oradaydı.
İşte Ali Coşar müthiş bir isim. O da müthiş. Bülent Forta gibi o da mühim bir isim. Evet. Mesam'dan ayrılıp Double Moon'a gelmişti ve Double Moon'da çok iyi projeler yapıldı. Evet, teklif size geldi herhalde. Bize albümünüzü yapın diye.
Bir süre aslında zaten Double Moon'la Babylon'dan kaynaklanan bir ilişkimiz vardı zaten. Onun dışında İstanbul Blues Kumpanyası daha önce orada albüm yayınladığı için orada da Orçun çalıyordu. Oradan da bir tanışıklıklar vardı. Bir süre sonra böyle bir sıcak bir ilişkiye döndü ve bize albüm projesi, artık bir albüm yapma zamanımız geldiği zaman masaya oturduk ve kafamızdaki şeyleri çok desteklediler, çok hoşlarına gitti. Yani normal, onlara da ayrıca teşekkür ederiz. Yani Amerika'dan prodüktör getirmek vesaire gibi şu an şartlarında lüks sayılabilecek şeyler de çalışmış
ama olduk. O tarihte böyle şeyler yapılabiliyordu. Yani nispeten piyasa çok hareketliydi. Evet. Kaç yılı?
2005.
Sitenizden aldığım printerlara bakmaya, print çıktılara bakmaya çalışıyorum. 2005 de olabilir. 2009 da olabilir.
Burada Selçuk dinliyor bizi değil mi? Herhalde.
Yani dinliyordur.
Selçuk biraz şikayetim var. Biraz şikayetim var. Evet, biçim olsun elbette, artistik olsun katlı kabulümüzdür de ana fonksiyonun önüne geçtiğinde olmuyor. Şunu demek istiyorum, ben sıhhatli bir çıktı alamadım doğrusu.
Evet, yani o konuyu belki biz tekrar ele alalım. Selçuk'ta oturup zor okunuyor biraz şeyler.
2005'teki Double Moon albümünüzle bir sonraki albümünüz arasında çok az fark var zaman anlamında.
Film müzikleri albüm çıktı evet, 2006'da. Tabii zamanlama olarak biraz daha önce kaydım şeyler. Filmlerden biri Maruf'tu, onu 2001'de yapmıştık. Diğeri de İki Genç Kızdı, o da 2005'te yayınlandı. Sonra bu İki Genç Kızdı en iyi...
Doğru, iki Genç Kızı siz yaptınız.
Evet.
İki Genç Kızda müzik danışmanı bendim. Ve bir takım şarkılar seçilecekti tek tek. Sonunda bütün bütçe film çekimlerinde bitince kalktık şeyin kapısını çaldık biz de. Pozitif'in kapısını çaldık şeyle birlikte. Yapım firması evet. Yalan Dünya. Evet. Arkadaşlar dedik böyle yani para kalmadı. Müziğe para kalmadı.
Hep öyle olur nedense. Evet. Müziğe para kalmaz.
Dün gibi hatırlıyorum Cem Yegül karşımızda. Belki Ahmet de oradaydı. Dediler ki biz bir şey düşünelim. Yani hiç bütçe yok ama tamam, bütçesiz, tamamen bütçesiz. Ki galiba öyle oldu arkadaşlar değil mi? Bir karşılık beklemeden yaptınız.
Tabii.
Evet.
Yani biz hikayeyi sevdik. Zaten Kutlu Ataman'ı da seviyorduk. Zaten tanışınca Yalan Dünya'daki insanlarla da Kutlu Ataman'la da gayet şey oldu. Yani biz de yapmak istedik açıkçası, bu projeyi yer almak istedik.
Çok değil. Ya ertesi gün ya bilemedin iki gün sonra Ahmet Ulu arıyor Yalan Dünya'yı ve diyor ki filmin müziklerini Replikas'a yaptıralım diyoruz. Ne dersiniz? Onlar da aradılar beni, ayıp olmasın diye. Çünkü artık müzik danışmanı benim ya, benden habersiz bir şey yapılmasın. Replikas diyorlar, ne dersin? Aman çocuklar kaçırmayın dedim. Aman hemen. Ama muhteşem bir şey oldu yine. Belki oradan bir şarkı, buradan bir şarkı, yani bütçe kalsa ve seçilse bu kadar iyi olmayacaktı.
Evet, özellikle Kutlu Ataman orada o ana karakter, Beyye karakterin iç dünyasını yansıtmak istediği için herhalde belki de orada bir şey yakaladık, bir denge ya da bağ kurduk diyelim.
Evet, yani sıfırdan yaptığımız için parçaları bir de bizim için de ilginç bir deneyim oldu. Yani onları bunun konserlerini de yaptık. Film müziklerini çaldığımız konserler de yaptık. Ve yine Adam Yüzü'nün stüdyolarında kaydettik. Tekrar aslında Adam Yüzü'nün desteği oldu bu konuda.
Evet.
Ama şimdi diyeceksiniz ki program Replikas'ın programı, adam şeye çevirdi bunu. Bülent Forta'yı övme programına çevirdi. Fakat değil arkadaşlar. Samimiyetime inanın. Bülent Forta çok yakın dostumdur ve her seferinde ya abi ben başka plak şirketine geçeceğim diyen sanatçısına tabii canım dışarıda kaynak varsa git kullan, yap ne yapacaksan. Ama bir gün başka bir plak firması bulamıyorum ya da kaynak vermiyorlar dediğinde gel benim kapım açık sana der. Bir dolu insan böyle gider dışarıda bir iki albüm yapar ve tekrar adaya döner.
Evet, doğru.
Böyle bir şeyi var. Evet, film müziklerinden sonra 2008'de...
Evet, son albüm, Zerre isimli albüm yayınladık.
Evet, Peyote'den çıkıyor. Ve o tarihten beri Yani artık yeni bir albüm zamanı gelmiş.
Geliyor, bir projeler var açıkçası. İnşallah yakın zamanda müjdesini vermiş oluruz.
Gerçi 2008, 2009, 2010 bu anlamda hakikaten ağır seneler.
Yani, evet, biraz öyleydi.
Maddi anlamda kriz, ekonomik kriz anlamında. Siz yapmak istediğinizde imkanlar mı yetmedi, yoksa zaten siz de çekilelim mi, biraz dinlenelim mi dediniz?
Biraz yani albüm araları aslında vermeyi seviyoruz. Çünkü biraz şarj olmanız gerekiyor. Biraz yeni etkileşimlere açık olup. Çünkü en şeyimiz aslında herhalde ortak şey, düşüncemiz albümlerin birbirine benzememesi. En azından belli bir omurga tabii var ama yeni bir yola gitmekten hep hoşlanıyoruz. O yüzden de biraz zaman geçti. Bir yandan dediğiniz gibi maddi durumlarda şey, bir yandan da okullarımız falan vardı. Biraz onlara da biraz dalmış olduk galiba.
Çok merak ediyorum. Hakikaten çok genç gözüküyorsunuz ve okullarımız da diyorsunuz ya, köle doyuranı çıkardığınızda kaç yaşlarındaydınız?
Ben 22 yaşındaydım. Evet, herkes 22-23 yaşında.
23'ler, 22'ler.
İnanılır gibi değil ya. 22 yaşında böyle bir kafa, böyle bir mantık nasıl yaratabilir köle doyuranı? Hele bu ülkede. Manchester'da olursunuz yaparsınız, tamam da.
Ama bu ülkede de çok şey var canım, yani çok beslenecek çok şey var. İnsan sokağa çıkınca çok fazla bir kafası karışıyor yani. İnsan
hayır,
onda
ben
böyle...
espri yaptım. Elbette bu ülkede de vardır ama sonuçta bu ülkede sizin yaşınızdaki gençlerin büyük bir kısmı patlatayım bir şarkı, ondan sonra kapayım bütün paraları, kızları, şunu bunu filan derler. Yani kimse müziğin kendisi için düşmüyor yola.
Evet, evet.
Kendisi için
bir
düşmüyor.
Bir araç olarak kullanıyor müziği,
evet,
ve
bu
farklı şeyler yapıyor.
Söylüyorum.
Ya biz farklı sanat dallarıyla da ilgilendiğimiz için hem hobi olarak hem başka şekillerde de. Yani aslında sanatın doğasına ait bir fikrimiz var. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Bunun müzikteki yansıması da tabii hani müzik tarihiyle ilgili. Belki bizim için rock tarihi, belki underground, avantgard müziklerle ilgili. Yani o tarihi iyi analiz etmeye çalışıyoruz. Hem ülkemizdeki hem yurt dışındakini. Ve onun üzerine yeni ne yapabiliriz diye her zaman düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var bizim. Yani bir ne diyeyim, bir kalbimiz, bir atar damar var. Onun üzerinden düşündüğümüz zaman tabii çok basit, böyle hani gündelik, sizin az önce söylediğiniz gibi hareketler yapmıyoruz. Bizim için daha önemli olan başka şeyler oluyor ve onlar üzerine gidiyoruz.
Peki şeyden de söz açalım, en azından duyurmuş da oluruz çünkü. Babilon'da bir konseriniz var.
Evet.
Aralık bu ay içinde. Hı hı. Ne zamandı o?
9 Aralık.
9 Aralık.
Yani haftaya, evet, haftaya Perşembe Babilon'da Köle Doyuran'ı çalacağız baştan sona aynı sırayla. Tabii belki yorum farklılıkları olabilir. Çünkü zamanla parçaları çalarak sahneye de farklı şeyler ekledik.
Keşke birisi kaydetse onu ve 20. yılda mesela 10. yıl şerefine verilen Babilon konserinin live kaydı diye ikinci disk yapsa.
Sizin fikirleriniz gayet güzel. Bunu da yapabiliriz bence.
Yok, o kayıtlar da para işi tabii. Yani işte Babilon'daki konseri kaydetmek, en azından makul bir kayıt kalitesinde kaydetmek para pul işi ama evet, yapmak gerekir ya.
En azından bir şeyler deneyeceğiz galiba zaten. Belki çok büyük bir prodüksiyon olmasa da bir şekilde bu belge olarak. Arşivcilik çünkü burada çok biliyorsunuz üzerine düşülen bir şey değil. Belki yeni yeni gelişiyor. Biz de olabildiğince kendi en azından arşivimizi oluşturmaya çalışıyoruz.
Hı hı. Babilon konserinde başka, yani Köle Doyuran'ı baştan sona çalmak dışında repertuarda başka bir şey olacak mı?
Anadolu pop parçaları çalacağız aslında. Sizle de konuşmuştuk girmeden. O döneme ait ve az bilinen Anadolu pop parçalarını yorumlayacağız. Yani Köle Doyuran bittikten sonra kısa bir ara veririz herhalde. Ondan sonra bu bölüme geçeceğiz.
Ay, Köle Doyuran konseriyle şeyi ayırmış gibi de oluyorsunuz. İki, yani aynı konser ama iki ayrı,
ayrı
bölüm.
İki ayrı set gibi düşünüyoruz.
Ha, set gibi, evet.
Evet, yani konseri de Anadolu pop parçalarıyla şey yapacağız, bitireceğiz. Bilenler için, bilenler tabii iyi araştırıcılar olacak herhalde. Bilmeyenler için de sürpriz olacak diye düşünüyoruz.
Bu da ilginç. Yani Anadolu pop elbette bu toprakların en kıymetli müzik akımlarından biri filan. Fakat yine demin dediniz ya, arşiv yokluğu, belleksizlik vesaire. Herkes çıkıyor, Mephisto'ya giriyor, DNR'a giriyor. Önüne çıkan ilk birkaç albümü alıyor. Biraz Cem Karaca, biraz Barış Manço, biraz Moğollar. Onları seçiyor. Ama siz zannederim Murat Meriç'in de katkısıyla,
evet,
değil mi?
Evet, evet. Çok yardımı oldu.
Evet.
Bayağı bir toplantı yaptık kendisiyle.
Kenar köşede kalmış şarkıları
evet,
seçmişsiniz.
Evet. Öyle yaptık.
Biz 97-2000 arası aslında köy dönemini oluşturma safhasında çok sahaf arşınlamış bir gruptuk zaten. Yani bayağı kasetler mesela Erkin Koray Tutkusu albümünü hatırlarım. Bulmak için herhalde 6 ay falan uğraşmıştık. En sonunda bir kaset kopyasına ulaşılmıştı vesaire falan. Bir yandan da albümü etkileyen dönem olduğu için de iki konserde en azından o şarkıları da yer vermeye uygun bulduk. Çünkü birebir etkileri var çoğu şarkının bu albüm üzerinde.
Peki sizde de şey var mıdır arkadaşlar? Başka gruplarda olduğunu biliyorum çünkü çalınan sahnenin ya da atmosferin ya da ortamın, mekanın diyelim. Çalmayı etkilediğini ya sizi daha iyi ya da daha aşağı bir noktaya çektiği. Mesela bu anlamda
çok var.
Babilon nasıl bir şeydir sizce?
Babilon güzel.
Pozitif.
Çok pozitif.
Evet.
Adı üstünde. öyle bir kötü bir espri oldu ama. Bizi çok
güzel oldu.
bizi yani çalmayı sevdiğimiz bir sahne Babilon. Sıcak bir şey. Sıcak bir sahne. Teknik imkanları da açıkçası güzel. Orada duyduğumuz ses, içeride duyduğumuz ses de her zaman iyi oluyor. Dinleyiciyle de buluşuyoruz. Çok önemli. Bir de tabii izleyici de dinleyici de artık yavaş yavaş konserlerde konuşmaması gerektiği, sadece müziği dinlemesi gerektiği bilinci de oluşuyor diye düşünüyoruz. En son gittiğimiz konserlerde çünkü böyle bilinç var. En azından insanlar birbirlerini uyarmaya başladı. Yani sohbet etmeye değil de müziği dinlemeye, o grubu dinlemeye, bittikten sonra sohbet etmeye başlamak gibi medeni bir davranış sanırım.
Fakat tersi eğilimler de var arkadaşlar. Başladı. En son şeyde kıyamet koptu biliyorsunuz. Tinder Sticks konserinde.
Öyleymiş.
Ona gittik o akşam. Evet. Çok sevdiğimiz grup da gidemedik ona.
Yani bana göre şu dünyada önünde secde edilecek işte herkesin iyi kötü bir 10, 20, 30 hadi 50 ismi vardır. Tinder Sticks bunlardan biri.
Tabii.
Bunlardan biri. Hadi önünde eğilmediniz, saygı duymanız gerekir. Duyup da oraya gittiyseniz yani o gün yan yana 2 kişi, 3 kişi eğlenmeyi bırak. Her gün yaparsın bunu.
Evet.
Konsere gidip eğlenmeyecek miyim ya? Ya baba eğlen tamam ama tam kulakla dinleyebileceğim bazı konserler vardı. Tinder Sticks de bunların başında gelir.
Bir de eğlence anlayışı da çok farklı. Yani eğlence illa hoplamak zıplamak değil. İyi bir konser de çok dinlemek çok eğlenceli bir şey. Yani illa bir takım hareketler çok...
Hayır. Tinder Sticks'te bundan fazlası vardı. Hoplamak zıplamak anlamında eğlenmeyi kastetmiyor gürültüyü patırtıyı çıkaranlar. Tuhaf bir eğlence stili gelişti. İlla dans etmek, hoplamak zıplamak değil. İlla o kameralı cep telefonlarıyla çekecek... Hemen paylaşacak ya da telefon açacak yanındakine bangır bangır anlatacak. Şu an işte Tinder Sticks'teyim. Şu an bunu söylüyorlar. Baba ya keşke burada olsaydım. Şunu demeye çalışıyorum.
İşte
suyunu
bir teşhir,
çıkartıp
teşhir
ve hava
kendini.
Basma hikayesi.
Evet,
o çok kötü.
Yani Tinder Sticks'e gelmişsin. Tinder Sticks'in bana iki albümünü say desen o gürültüyü yapana. Bilmem ki arkadaşım önemli dedi geldik der size. Yani
maalesef.
Eğlence stili böyle.
Sosyal böyle bir buluştuğun bir yer gibi düşünülüyor artık konserler bir açıdan galiba bir son senelerde.
Bir de sigara yasağından dolayı şey de durumu var. Sürekli bir içerisi ve dışarısı arasında bir akım. Tinder Sticks'te biraz da bunda da ifrata kaçıldı. Koca Tinder Sticks salonun full biletler bitmiş zaten. Ama bazı anlarında çeyrek salona söylemek zorunda kaldı. Niye? Herkes sigara içiyor.
Evet.
Ben tiryakiyim ama Tinder Sticks dinleyeceksem isterse 3 gün sigara içmeyeyim. Tinder Sticks gelmiş. Tabii. Boru değil ya.
Çoğu zaman ilk şarkılar güme gidiyor falan. Çünkü millet sigara içip başlamasını bekliyor. Ses duymadan gelmedikleri için de.
Evet. Replikası da eminim bu olmayacak. Çünkü sizin çok fanatik hayranlarınız var. Dolayısıyla hele hele böyle tam bir proje konser. Köle doyuranı baştan başa çalmak gibi. Eminim salon full ve hep yerinde olacaktır. Kısaca bir önümüzdeki dönem için... Neler planlıyorsunuz? Planlar belli değilse de tam anlamıyla açıklamasanız bile albüm konseptinizi şunu bunu neler yapmayı düşünüyorsunuz?
Yani şu an için ne diyelim yani proje anlamında bir şey üzerinde çalışıyoruz.
Bak birazcık olsun bahsetmeseniz bana dışarıda anlattığınız albüm projesini ben tek tek burada açıklarım ha. Onun için kenarından köşesinden söyleyin bir şeyler.
Yani aslında bu Köle Doyuran'ın ikinci bölümü dedik ya konserde biraz Anadolu pop parçaları çalacağız dedik. Yani o dönemin az bilinen parçalarıyla ilgili bir şey üzerinde çalışıyoruz. Bir proje üzerinde çalışıyoruz. Hı hı. Bu parçaları tekrar yorumlamak gibi. Zaten söylemiş oldum böylece. Her şey tek ipucu gibi olmadı. Başlayınca bunu söylüyor İsa çünkü pek evet, ipucu verecek tarafı yok.
Tek üzüldüğüm nokta bana hakikaten ifşa edecek bir şey kalmamış olması. Söylediniz.
Yani, bunun üzerine çalışıyoruz. İşte Murat Meriç'le de zaten bir araya geldik. O da çok destek veriyor. Çok teşekkür ediyoruz.
Ekip sağlam. Gerçekten sağlam.
Böyle bir şey var. Gerçekleşince zaten yani herkesin herhalde haberi olacak. Böyle bir
artık
şey var.
Artık onu yaptıktan sonra da herhalde yeni bir replikası albüm için, hani yeni şarkılar için oturulur bakalım inşallah.
Başarılar diliyorum.
Teşekkür ederiz.
Programa başlarken söylediğim gibi bu topraklarda, bu memlekette sizin türde müzik yapan bir grup için 10 yılı sürdürmek, albüm öncesinde sayarsanız daha da fazla
evet.
Ve hala gelecekle ilgili planlar yapıyor olmak mucize gibi bir şey. Gerçekten.
Vallahi, teşekkür ediyoruz.
Şeref verdiniz.
Valla o şeref bize ait. Evet, çok teşekkürler.
Çok sağ olun geldiğiniz için.
Biz sizinle daha önce de mail eşmiştik, mesaj açmıştık belki hatırlarsınız. Bir güzel bir yazı çıkmıştı şeyde, Radikal'de miydi?
Galiba,
evet
tabii ki.
Ama daha
ben de... o yazıdan sonra fırça yedim Ekşi Sözlük'te evet. Kendi maddemde ama.
Öyle mi?
Fırça yedim. Abi ya herif replikasa yeni grup diyor. Ya kardeşim ben 55 yaşındayım ve benim için 5 yıl, benim için 5 yıl senin 5 yılın değildir.
Evet.
Sen o 5 yılda ergenden delikanlığa geçmiş olabilirsin ama ben o 5 yılda orta yaşın biraz daha orta yaşına gelmiş olmalı. Arkadaşlar gerçekten böyle bir şey var biliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz.
Tabii.
Benim 10 yılım sizin 10 yılınız değil. Gerçekten benim için 10 yıl daha dün gibi. Ama bir delikanlı için 10 yıl ben yaşlandım demek de olabiliyor.
Evet.
Bu nedenle ben size genç grup dediğimde hakikaten genç grupsunuz benim için. Ama 18 yaşındaki delikanlı için değilsiniz.
Evet.
Böyle bir fırça yemiştim. Neresi genç bunların diye.
Evet, doğru. Bunu kullanacağım güzel.
Evet, peki.
O yüzden biz de çok teşekkür ediyoruz her daim desteğinize. Hiç evet, eksik etmediniz.
Estağfurullah. Bu memlekette her türden ciddi dinleyicinin yüzünü ağırtan işler yapıyorsunuz. Bu yüzden... övmek babında övmek diye bir şey yok. Ama gerçekten müziğe tutkun birileri her zaman her eleştirmenin baş tacı olmalı bana göre. Sağ olun.
Çok teşekkürler.
Evet, Açık Radyo mikrofonlarında Replikas konuğumuzdu. Replikas'tan Orçun ve Bark'ın Köle Doyuran'ın 10. yıl baskısı yeni yapıldı Ada Müzik tarafından. Remastering edilmiş kayıtlarla çıktı albüm. Bugün cumartesi, havada hala güzel ve yağışsız. Eğer sokağa çıkarsanız Replikas'ın Köle Doyuran'ın 10. baskısını alın. Hiç ama hiç pişman olmayacaksınız. Önünüzde yepyeni ufuklar açacak bir albüm bu. Program aynı albümden Yol adlı şarkıyla sona eriyor. Teknik Masa'da Gürkan Vayız ve ben Naim Dilmener. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.
Dünya Dönüyor. Hazırlayan ve sunan Naim Dilmener.